Grekçe'de filozofya yani love of wisdom, understood as the study and knowledge of things their causes, nedenler üzerine çalışmak ve şeylerin bilgisidir. İlimlerin ilmi sayılır. Bilgelik sevgisi. Dikkat edelim. Felsefe bilgelik değildir. Bilim hiç değildir. Bunların sevgiyle ve iştahla aranmasıdır. Bir şeyi sevgiyle yapan onun yolunda ölmeyi de göze alır. Felsefe ile salt din ve bilimi anlamamak gerekiyor. Bir dağın tepesine yerleşen asketi de anlamamak gerekir aynı anda. Üniversite gibi formal kurumlarda gittikçe felsefe bilimleştirilmiştir. 3 kategoride ele alınır. Metafizik boyutu, ahlak yani moral dediğimiz boyut ve natural, science dediğimiz boyut. Bu açık bir şekilde felsefenin bilimleştirilmesi harekatıdır. 1600'lerden önce o dindarca bir yaşamın adıydı. 19. yüzyılda bu sefer ona bir inançsızlık elbisesi biçildi. Unbelief yakıştırması yapıldı. İnancın yerini de şüphe almıştır. Skepticism. Bizde hikmet olarak bilinir. Etimolojik olarak filio sevgi demek, sofia bilgeliktir. Bilgelik sevgisi genellikle o şekilde adlandırılır. Bu Aristoteles'in Nikomakos'a etikteki tarifine uyar. Bu deyimi ilk kullananın Pythagoras, Fisagor olduğu söyleniyor. O bilgeliğin tutkunudur. Son incelemeler Herakleitos'u da az buçuk işaret ediyor. Bu ikisi de hem kapalı kutu hem de dibine kadar mistiklerdir. Bir şeyin kurucusu demenin her zaman büyük bir iddia olduğunu da düşünmeliyiz. İlk çağda felsefe insanın içinde yaşadığı dünya üzerine edindiği bütünsel bilgiyi dile getiriyordu. Felsefenin doğduğu mecranın eski Yunan olduğu söylenir. Bu genelleştirilmiş bir düşüncedir. Yapılan bütün çalışmalar tabi Eurosantrik bir bakışın ürünü olduğu için Hint felsefesi, Çin felsefesi, Mezopotamya felsefesi ya da Mısır geleneği pek kayla alınmaz. Hegel felsefe tarihinin birikimli olarak ilerlediğini öngörüyor. Bu alışkanlık açıkçası Aristoteles çerçevesini de yansıtır. Devir de dünyada erek bilimci bakışın yansıması olduğu için Aristoteles ya da Hegel'de filozofların felsefeleri birbirlerini açıklar. Fakat şunu unutmamak lazım. Felsefe tarihi asla felsefenin kendisi olamaz. Felsefe kavramlarla yapılır. Bir şeyin tarihine çok takılırsak işin aslını gözden kaçırırız. Felsefe, sofya kökü gereği toplumdan asla kopmamalıdır. Sofya kökü aynı zamanda akla uygun davranmayı da içerdiğinden eyleme dönüktür zaten. Bu aynı zamanda Yunan geleneğinin felsefeye verdiği diyalektik manayı da ön plana çıkarır. Marx'ı unutmayalım çünkü o eyleme dönük olmayan felsefeyi eleştirmişti. Burada ben Marx'a katılmıyorum. Zira dünya o günlerde olduğundan çok daha fazla eyleme dönük yaşadı ve dünyayı içinden çıkılmaz bir mecraya sürükledi. Lakin artık yeniden başa dönmek icap ediyor. Belki kelama ya da logosa diyebiliriz. İkincisi Yunanlıları misal vereceksek onlar zaten yaşadıkları gibi felsefe yaptılar. Bu konuda biraz Platon diyaloglarını okursanız bu dediğimi anlarsınız. Pek çok filozof var tabi. Herakleitos bunların biraz dışındadır. Kendisi sıra dışıdır. Çünkü oluşu açıklamaya yeltenmiştir. Oluş felsefede açıklanması en zor kavramlardan birisi. Bu Herakleitos'un felsefesi felsefeyi bizatihi beynel milel hale getirmiştir diyebiliriz. Bir o kadar da derinleştirmiştir. Sokrates bunu eleştirmişti. Çünkü ona göre felsefe insana dönmeliydi. Bu bir devrimdir aynı zamanda. Çünkü ona göre neleri bilmediğimizi bilmemiz gerekir. Bu özü itibariyle antropomorfik bir felsefedir. Sokrates de felsefe tabiatı saf dışı bırakarak başlar. Heidegger bir keresinde felsefe Sokrates'te bitmiştir diyebilmiştir. Platon doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çaba olarak izah eder felsefeyi. Aristoteles ise ilk nedenler meselesi olarak ele alır. Metafizikte çünkü bilmek ona göre nedenleri bilmektir. Orta çağda o tanrıyı bilmek olur. Aziz Agustinus'a göre felsefe eşittir dindir zaten. Tertullianus ise dogmaları açıklamak ve tanıtmakla görevli olduğunu söyler felsefenin. O inanan insanın bir faaliyetidir. Yeni çağda işler değişecektir. Descartes için bir bilimdir artık felsefe. Bu nedenle geometriyi felsefeye uygular. Daha doğrusu metafiziğe. Leibniz'den Luke'a kadar hepsi onu göklerden yere indirmiştir diyebiliriz. Bilme iddiası hep bilmeme üzerine inşa edilir. Bu aslında haddini bilmektir. Hikmetli olana ulaşmak, hakikat üzerine düşünmek bunu gerektirir. Çünkü felsefenin kendisi hikmettir. İlahi ve uhrevi hikmetten ilham alarak felsefeyi tesis eden Platon'dur. Onu sistemleştirense Aristoteles sayılır. Bu süreç yeni çağa kadar metafiziğin ana damarı olan teoloji adı altında devam etmiştir. Filozof, bilgi ve onun zihnindeki yapı taşı durumundaki kavramı kendine konu edinen kişi olarak sapiens sapiens dedikleri şey olabilir. Düşündükleri üzerine düşünebilen insan. Ahlak varlığı olarak insan homo hominus olarak bilinir. Bilgi üreten bilimse onun ürettiği bilgiler üstüne düşünen de felsefedir. Büyük filozoflar ahlakı, epistemolojiyi ve varlığı soruşturmaya açarlar. Bütün felsefeler hep buraya dönüktür. Felsefe artık içinde bulunduğumuz çağda ama bilhassa geçtiğimiz 20. yüzyılda itibarını yitirmiştir. Felsefe kendinden temel meselelerin doğduğu lakin onları hep ilk ve asli kökte birleştiren ilk bilim, bilim doğuran bilimdi. Bilimin sorunlarını burada göz ardı ederek ifade ediyorum tabii ki. İçinde yaşadığımız çağda zaten düşünme adına, anlama adına her şey itibarını yitirdiği için felsefenin de itibarını yitirmesini normal karşılamamız gerekiyor. Immanuel Kant için felsefe dört temel soruyla uğraşır. Ne bilebilirim? Bu metafiziğin mecrasına giriyor. Ne yapayım? Ahlakın alanına girer. Ne ummalıyım? Teolojinin alanına girmektedir. İnsan nedir sorusu da antropolojinin mecrasını kapsıyor. Kant'a göre felsefe aklın sınırlarını ortaya koymalıdır. Yani saf aklın eleştirisini düşünürsek. Edmund Husserl felsefenin fenomenlerden hareket etmesi gerektiğini ve yine oraya iade edilmesi gerektiğini söyler. Asla bir alanın kölesi olamaz ona göre felsefe. Farabi'ye göre bu ilim eskiden Irak halkı olan Keldaniler arasında mevcuttu. Oradan Mısır'a ve Yunanlara intikal ettiğini söylüyordu. Sonra Araplara geçmiştir. Felsefenin kavramları Yunan dilinde sonra Süryanice ve Arapça olarak ifade edilmişti. Yunanlar onu hakiki hikmet, yüksek hikmet olarak adlandırdılar. Onun elde edilmesine ilim, onunla ilgili zihin durumuna felsefe dedikleri vakidir. Bununla en yüksek hikmeti arama ve sevme kastedilir. Felsefe uzunca bir süre aydınlanmaya kadar kabaca amatörce bir ruhtur. Çıkar amacı gütmeden yalnızca sevgi için yapılan bir uğraştır. Bu konuda özellikle Krishnamurti'nin "Hayat sadece bir görev değildir" metnini çok önemsiyorum. Krishnamurti diyor ki, "Neden eğitim görmek için bu kadar çok zahmet çekeriz? Eğitim görme nedenimiz sadece bazı sınavları geçmek ya da bir iş sahibi olmak mıdır? Yoksa eğitimin işlevi hayatın tüm süreçlerini anlayabilmek için henüz çok gençken hayata hazırlanmamızı sağlamak mıdır? Bir iş sahibi olmak ve geçimimizi sağlamak zorunludur. Fakat hepsi bu mu? Bizler neden eğitim görürüz? Elbette hayat sadece bir görev, iş ya da meslek değildir. Hayat daha derin ve engindir. Gizemin ta kendisidir. Üzerinde insanoğlu olarak işlev gördüğümüz uçsuz bucaksız bir dünyadır. Eğer sadece geçimimizi sağlamak için çaba sarf ediyorsak hayatın asıl amacını kaçırıyoruz demektir. Hayatı anlamak yalnızca sınavlara hazırlanmak değildir. Hayat uzman bir matematikçi, fizikçi vesaire olmaktan çok daha önemlidir. Zannediyorum felsefe biraz da bu olmalı.